Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 17. ayrım. 18. Bugün ağabeyimi gördüm. Sinemadaydı. Benden önde oturuyordu. Kolunu güzel bir kızın omzuna atmıştı. Kızın ensesinden aşağı ipek bir perde gibi dökülen sarı dümdüz saçları vardı. Patlamış mısır yiyordum. Ama ağabeyimi gördüğüm an boğazıma takıldı. Öksürmeye başladım. Bu kadar gürültüyü kimin çıkardığını görmek için öfkelenerek arkasına bakınca yere eğilmek zorunda kaldım. Bir süre yapış yapış yerde ellerimin ve dizlerimin üzerinde öylece bekledim. Ne yapacağımı, nasıl tepki vereceğimi bilmiyordum. Bu yüzden birkaç saniye sonra en iyi yaptığım şeyi yapmaya karar verdim. Hiçbir şey. Koltuğuma geri döndüm ve mısırımı kucağıma koyup korku filmini izlemeye devam ettim. Bir kanlı sahnenin ardından başka bir kanlı sahne. Filmdeki detayların hepsi yanlıştı. Hollywood, gerçek kanın nasıl olduğu hakkında bir bok bilmiyor. Sarışın kız ağabeyimden hoşlanıyordu. Filmde ne zaman korkunç bir sahnenin yaklaştığını haber veren gerilimli bir müzik çalsa ağabeyime sokuluyor, başını göğsüne yaslıyordu ve korkunç sahne bittikten sonra bile başını kaldırmıyordu. Öylece duruyordu. Ağabeyim kolunu ona daha da sıkı sarıyor ve birlikte sahnedeki kan gölüyle hiç alakası olmadığı belli olan bir şeyler hakkında kıkırdıyorlardı. Kızın sevimli bir gülüşü vardı. Tıpkı şen şakrak patlayan kabarcıklar gibi. Tıpkı bir yaz günü gibi. Kafamda ona bu ismi verdim. Ağabeyim ismi yaz günü olan bir kızla çıkıyordu. Eminim geceleri ay ışığında yürüyüşe çıkıyorlardı. Babamın arabasının arka koltuğunda öpüşüp koklaşıyorlardı. Okul balosuna gidiyorlardı. Kızın üzerinde hoppa memelerini kabartan korseli bir elbise oluyordu. Bu hiç adil değil diye düşündüm üzülerek. Benim ölmüş olmam, onunsa hala hayatta olması hiç adil değildi. Daha çok patlamış mısır yedim. Birkaç kola daha içtim ve film bitene dek kara kara düşündüm. Işıklar açıldı. Ağabeyim ve sevgilisi ayağa kalktı. Üzerinde bir kolej montu vardı tabii ki, bir kolej montu olacaktı. Montu, yaz gününün omuzlarına koydu. Kız tekrar kıkırdadı ve elleriyle montu kenarlarından çekip iyice içine sarındı. Ağabeyim, babamın sağlam yapılı vücudunu almıştı. Uzun boylu değildi ama iriydi. Tahminimce beyzbol oynuyordu. Belki de yıldız bir top atıcıydı. Pürüzsüz bir çenesi ve kısacık kesilmiş siyah saçları vardı. Sonra gülümsedi ve sol yanağında bir gamze belirdi. İşte o anda annemin yüzünü hatırladım ve bunca yıldan sonra annemin yüzünü yeniden görmek beni o kadar üzdü ki neredeyse dizlerimin üstüne yığılacaktım. Bir anda nefesim tıkandı ama hiç ses çıkarmadım. Nefes almayı denedim ama ciğerlerime hava gitmiyordu. Bu yüzden iki büklüm eğildim. Hiç ses çıkarmadan yerde duran siyah bir pardesü tümseyine dönüştüm. Ağabeyimin ayaklarının yanından geçtiğini gördüm. Yaz gününe kalın sesiyle saat kaçta evde olması gerektiğini sorduğunu duydum. Hala bir saatim daha var dedi kız. Mükemmel dedi ağabeyim. Nereye gideceğimizi biliyorum. Ağabeyimi takip ettim. Bunu yapmak o kadar zor değildi. Muhtemelen babamızın olan uzun, geniş bir kamyoneti kullanıyordu. Arka camdaki çıkartmada Alfreda Raiders yazıyordu. Ailem taşınmıştı. Şaşılacak bir şey yoktu bunda. Ben bile en az 6-7 kere taşınmıştım. Onlar neden taşınmayacaktı ki? Ağabeyim toprak bir yola saptı. Bu yolu biliyordum. Aşıklar yolu diyorlardı. Diğer çocukların burası hakkında konuştuklarını duymuştum. Çok fazla çocuk tanıdığımdan filan değil elbette. Neticede ne okula gitmeme izin verilmişti, ne de diğer çocukların yaptığı başka şeyleri yapmama. Kolej ceketi yoktu bana. Okul balosu, güzel, sarışın bir kız arkadaş yoktu bana. Hayır, ben yalnızca üzerinde askeriyenin artık giysileriyle çeşitli mahalle parklarında tek başına takılan delinin tekiydim. Soluk bir surat, karman çorman saçlar. Mahallenin ucubesi, her kasabada böyle biri olurdu. Ve ortada geçerli hiçbir neden yokken Noel'i düşünürdüm. Acaba annemler benim çorabımı da şömineye asıyorlar mıydı hala? Hani parmak ucu yamalı, bilek kısmında gümüş iplerle adımın yazılı olduğu çorabı. Ne olur ne olmaz diye masaya benim için de bir tabak koyup, benim için de bir hediye paketliyorlar mıydı acaba? Eğer taşındılarsa, demek ki artık o evde bir odam yoktu. Eşyalarıma ne oldu? Kitaplarım, giysilerim, oyuncaklarım birer kutuya konup hayır kurumuna mı bağışlandı? Belki ağabeyimin artık iki odası vardı. Birinde uyuyor, öbüründe de yayılıyordu. Muhtemelen şimdi kendine ait bir Japon şiltesi, bir televizyonu ve müzik seti vardı. Arkadaşları eve geliyordu. Yaz günü gibi kıkır kıkır pompon kızlar da dahil olmak üzere. Acaba okulda popüler biri miydi ağabeyim? Diğer çocuklar ona hayran mıydı? Hamburger adamın saldırısından sağ kurtarılmış çocuk. Ya da belki trajik bir kahraman olarak görüyorlardı onu. Küçükken kardeşini kaybetti ama bir de şimdi bakın ona. Tam öfkeden kudurmak üzereyken, cıvıl cıvıl yaz günüyle öpüşüp koklaştığı için burnumda solurken annem aklıma geldi. Ve duyduğum acı keskin bir bıçak gibi saplandı kaburgalarımın arasına. Acaba annemler ağabeyimle gurur duyuyor muydu? Ağabeyime bakmak geceleri annemin uyuyabilmesini biraz olsun kolaylaştırabiliyor muydu? Kenara yanaştım ve paslı küçük kutumdan dışarı atladım. Mesanem patlamak üzereyken son anda bir ağacın arkasına geçtim. Litrelerce kola işedim. Sonra biraz daha işedim. Neredeyse sonsuza dek işedim. Ağacın arkasından çıktığımda ağabeyimin kamyonu toprak yoldan yaklaşıyordu. Saklanmak için zamanım yoktu. Tek umudum beni fark etmemesiydi. Benden nerede o şans? Kamyonet yavaşladı. Şoförün camı yavaş yavaş aşağı indi. Öz ağabeyim camın diğer tarafından bana dik dik bakıyordu. ''Hey sen, sinemada gördüğümüz ucube değil misin? Ne yaptığını sanıyorsun? Yoksa bizi mi takip ediyorsun?'' Ağzımı açıp tek kelime dahi etmedim. Kaşları daha çok çatıldı. Arabadan inmesine ramak kalmış gibi görünüyordu. Sonra içeriden kızın konuştuğunu duydum. ''Hadi bebeğim boş ver şimdi, o buna değmez. Hem eve dönüş saatimi kaçırmamalıyım.'' ''Tamam öyle olsun.'' dedi ağabeyim isteksizce. ''Evet, sanırım haklısın.'' Elini direksiyona koydu, diğer eliyle vitesi taktığını gördüm. Sonra bir anda kendimi kamyonete doğru koşarken buldum. Uzun, siyah pardösüm rüzgarda uçup bacaklarıma çarpıyor, ucunda demirler olan çizmelerin bastığım toprağı eziyordu. Elimde bir ağaç dalı vardı. Oraya nasıl geldiğini bilmiyordum. ''Hey!'' diye bağırdım var gücümle. ''Hey! Ne oluyor be? Dikkat et! Hamburger adama yakalanma!'' Ve sonra kamyonetin kapısına vuruyordum. O kadar sert vuruyordum ki ağaç dalı çatırdıyordu. Kız çığlık atmaya başlamıştı. Ağabeyim kafasını korumaya çalışarak eğildi. Çok hızlı davrandım. Ön tarafa geçtim ve farlara, telli ızgaraya vurmaya başladım. Elimdeki ikiye bölünmüş kısa dal parçasıyla her şeyi parçaladım, parçaladım. Çizmelerimle tekmeler savurdum ve var gücümle bağırdım. Yanaklarımdan yaşlar boşanıyor ve burnum akıyordu ve kendimi durduramıyordum. Bir türlü duramıyordum. Ağabeyimi o kadar çok seviyordum ki ondan nefret ediyordum. Onu seviyordum çünkü hayattaydı. Ondan nefret ediyordum çünkü benim yerimde değildi. Onu seviyordum çünkü öyle güzel bir kız arkadaşı vardı ki. Ondan nefret ediyordum çünkü yanağında aynı anneminki gibi bir gamze vardı. Onu seviyordum çünkü o kaçmayı başarmıştı. Ondan nefret ediyordum çünkü artık onun kardeşi değildim. Ve hayatta en çok istediğim şey onun kardeşi olmaktı. Bu yüzden kamyonetine saldırdım işte. Camları ve metali parçaladım. Ta ki motorun çalışma sesini duyup son anda kenara kaçana kadar. Ağabeyim son gaz toprak yola döndü ve elinde ağaç dalı sallayan kaçık çocuktan uzaklaştı. Öz ağabeyim beni bırakıp gitti. 19. Örümceklerle ilgili şaşırtıcı olgular arasında ilk sıralarda yer alan başka bir şey de çiftleşme özellikleridir. Kur yapma manevraları genellikle erkekler tarafından başlatılır ve erkekler tarafından sürdürülür. Ancak bazı durumlarda belli bir uyarılma noktasına gelen dişilerin de kur yapma sürecine dahil oldukları gözlemlenmiştir. Örümcekleri tanıyalım. 3. baskı. B.J. Kasten. 1978. Kimberly eve geç geldi. Ev karanlıktı. Yalnızca koridordaki her zaman açık olan ışık ve Mac'in Kimberly'in mektuplarını ve telefon mesajlarını koyduğu mutfak tezgahındaki ışık yanıyordu. Mektupların ve mesajların üzerinde bu gece herhangi bir gülen surat yoktu. Bunun yerine küçük bir kağıdın üzerine biçimsizce çizilmiş, aşağı doğru sarkan oval ağaç yaprakları vardı. Kimberly, şeklin ne olduğunu birkaç saniye sonra anlayabildi ancak. Bir zeytin dalı. Resmi görünce hem gülümsedi hem de gözlerinin dolduğunu hissetti. Kocası kendisinden çok daha iyi bir insandı. Onunla olduğu için ne kadar şanslı bir kadın olmalıydı. Hemen yanına gitmeliydi. Ona üzgün olduğunu söylemeli ve af dilemeliydi. Öte yandan, bırakmaya hiç niyeti olmadığı bir soruşturmayla ilgilendiği için özür dilemesinin ne anlamı olacaktı ki? Mutfağa gitti ve yeni bir soruşturma üzerinde çalışmaya başladığı zamanlarda yaptığı gibi volta attı. Düşünceler beyninde ayaklanıyordu. Kanına adrenalin pompalanıyordu. Delilah Rose ve Ginny Jones aynı kişilerdi. Peki Ginny Jones kimdi? Kurban mı? Suç ortağı mı? Çok daha kötü bir şey mi? Kimberly buzdolabını açtı ve elini bir biraya attı. Sonra kendini sarstı ve birayı geri bıraktı. Oturma odasına yürüdü. Karanlıkta kıpırdanan gölgelere baktı. Mac'in deri koltuğuna baktı. Fazlasıyla büyük olan televizyonlarına baktı. Küçük bir kızken geceleri evin içinde gizli gizli gezinmek gibi bir alışkanlığı vardı. Mandy bunu yapmazdı. Hayır, ablası Mandy karanlıktan korkar, iki gece lambası ve bir de yanıp sönen bir ışık olan odada uyurdu. Ama Kimberly için gece demek macera demekti. Ayaklarının ucunda hiç ses çıkarmadan, dört odalı koloni tarzı evlerinde, ikinci kattaki odasından, alt kattaki ön kapıya kadar gidebilir miydi? Kötü adamları takip ettiğini hayal ederdi. Ya da eve girmiş olan bir kötü adamı, zekasını kullanarak atlattığını hayal ederdi. Gece olunca canavarlar çıkardı ortaya ve Kimberly kendini bildi bileli, onlara karşı savaşmak isterdi. Uykusuzluk hastası olan babası çoğu zaman onu aksiyonun ortasında yakalardı. Kimberly derdi, bu saatte ne yapıyorsun? Kimberly, yakalandığı için utanır ve süper polis babasına gölgeleri kovaladığını itiraf etmekten çekinir, sadece bir bardak su içecektim derdi. Babası bir süre onu izlerdi. Sessizlik daima babasının en güçlü silahı olmuştu ve onu büyük bir ustalıkla kullanırdı. Sonunda mutfağa gider ve Kimberly'ye bir bardak su getirirdi. Yukarıdan üçüncü basamak demişti bir kere. Dikkat et, gıcır duyar. Ertesi gece Kimberly gölgeleri yakalamaya biraz daha yaklaşırdı. Babası evden taşındıktan sonra evin içinde istediği gibi gezinmeye başlamıştı artık. Annesinin uykusu çok derindi. Ablası Mandy ise 14 yaşına gelip erkekleri keşfedene kadar gece yarısı evde dolaşma ihtiyacı duymamıştı. Ama Kimberly her gece devriye gezerdi. Annesiyle ablasını korurdu. Çünkü süper polis artık gitmişti ve ailesini canavarlardan koruyacak tek kişi kendisi kalmıştı. Ta ki üniversiteye gitmek için evden ayrılana ve annesiyle Mandy öldürülene kadar. Kahretsin dediği içinden Kimberly ve yatak odasına yürüdü. Mac uyuyor gibi görünüyordu. Tek kolunu alnının üzerine yaslamış, diğer kolunu karnının üstünde kıvırmıştı. Kimberly onu yalnız bıraktı. Banyoya geçti, dişlerini fırçaladı, yüzünü yıkadı ve saçlarını taradı. Kıyafetlerini çıkardı ve yol üstünde bir sürü çekmece, dolap açarak pijamalarını bulup giydi. Mutfağa gidip bir bardak su aldı ve onu sert bir şekilde komodinin üzerine koydu. Yorganı kenara çekip yatağın içine atladı. Mac uykusunda bir şeyler mırıldandı. ''Aa, demek uyanıksın'' dedi Kimberly neşeyle. Mac tek gözünü biraz araladı. Sonra kolunu yine üstüne koydu. Kimberly parmağıyla Mac'in omzunu dürttü. ''Seni numaracı.'' ''Numaracı değilim ben. Hadi oradan. Bu sahneyi daha önce de gördüm.'' Mac daha fazla diretmedi ve iki gözünü birden açtı. Bir an için ikisi de dikkatlice süzdü birbirine. ''Resmini beğendim'' dedi Kimberly yavaşça. ''İyi bir ressam olduğum söylenemez. Bence yeterince iyiydi.'' ''Kavgalı olmamızı sevmiyorum'' dedi Mac aniden. ''Ben de sevmiyorum. Ve senin için endişelenmeyi de sevmiyorum. Ve bir sabah uyanıp, anne baba olmak üzere olduğumuz halde, daha bir köpek yavrusu bile beslememiş olduğumuzu fark etmeyi sevmiyorum. Söyler misin, bu şeye yemek yedirebileceğimizi, ona banyo yaptırabileceğimizi, onu yaşatabileceğimizi nereden biliyoruz? Dün ilk defa neyi fark ettim biliyor musun?'' Kimberly kafasını salladı. ''Evde hiç ağacımız yok Kimberly. Yaşam tarzımız bir bitki yetiştirmek için bile elverişli değilken. Nasıl iyi birer ebeveyn olacağız? Sanırım bebeği çiçek tohumuyla beslemeyeceğiz. Mac yatakta doğrulup arkasına yaslandı ve yorganı beline itti. Uyku sonrası karışmış siyah saçları, zayıf yüzündeki azimli ifadesiyle çok seksi ve çok ciddi görünüyordu. Yıllar önce Kimberly'nin aşık olduğu adamdı yine. Kimberly'nin çok riskli bir fidye takasına gideceği günün gecesinde, çırılçıplak bir halde, dizlerinin üzerine çökmüş ve ona evlenme teklif etmişti. Her ikisi de Kimberly'nin ertesi günkü görevinin ne kadar tehlikeli olacağını ve yüzüğü görev sırasında takmayacağını biliyorlardı. Ertesi gün, Kimberly'nin işine gitmesine izin vermiş, yapması gereken şeyi yapmasında bir sakınca görmemişti ve Kimberly bunun için onu daha da çok sevmişti. Mac'e baktı ve eliyle uzanıp yavaşça yüzünü okşadı. "Delilah Rose'u gördüm," dedi. Çünkü bunu söylemenin başka hiçbir yolu yoktu. Onun aslında Ginny Jones olduğunu öğrendik. İddia ettiğine göre 2 sene önce kaçırılmış ve hayatta kalmak için fahişelik yapmaya zorlanmış. Kendisini kaçıran kişinin annesini öldürdüğünü ve sistematik bir şekilde başka fahişe kızları da bir bir ele geçirdiğini öne sürüyor. Bize detaylı bir bilgi vermedi. Adamın görünümünü tarif etmiyor ama sel bir soruşturma yürütmeye yetecek kadar bilgi topladığını düşünüyor. Ve ben de ona yardım edeceğim. En azından bu olay için özel bir timi bir araya toplayana kadar. "Sen o zaman bile işin peşini bırakmayacaksın," dedi Mac. "Bilmiyorum. Bir kere bebek çıkınca ortaya bırakmak zorunda kalacağım." "Hastanede yattığın yerden bile duruma müdahale edersin sen, eminim." Kimberly elini geri çekti. Gözlerini yorganın üzerinde gezdirdi. "Haklısın," dedi keskin bir tavırla. "Ben vazgeçen biri değilim. Ne evliliğimde, ne de işimde." Mac bir şey söylemedi. Kimberly gözlerini kocasına çevirmesi gerektiğini biliyor ama bunu bir türlü yapamıyordu. Gecenin bir körü muhbirin birini ıssız bir yolda takip etmekte veya bir avcının kesik başını aramakta hiçbir sorun yaşamıyordu. Ama burada, kendi evinde, kocasının yanında, yatakta bağdaş kurmuş otururken, aralarındaki gerginliğin arttığını hissederken korkuyordu. "Kimberly," dedi Mac sessizce. "Bir terfi teklifi aldım. Savannah'taki bölgesel narkotik teşkilatının baş sorumlusu, özel ajan olma teklifi." Kimberly afallamış bir halde ona baktı. "İyi ama Savannah güneydoğudaydı. Ta Güney Carolina sınırındaydı. Hilton Head'e Atlanta'ya olduğundan daha yakındı. Şehir saygın bir GBI ajanına ihtiyaç duyacak kadar büyük bir şehirdi. Sağlam bir BNT'ydi. Bu gerçekten de müthiş bir terfi olurdu. Ancak Roosevelt'te yaşarken orada çalışamayacak kadar uzaktı da. Beni tebrik etmeyecek misin?" "Tebrikler," dedi Kimberly görevini yerine getirerek. Mac bunu yutmamıştı elbette. "Hemen bir şey söylemedim onlara çünkü ne diyeceğimi bilmiyordum. Ama etrafta biraz soruşturdum. Gerçekten müthiş bir iş. Kariyerim için çok iyi olur." Kimberly artık konuşamıyordu. Tekrar yorganı incelemeye başladı. Mac iç çekti. "İşini tek seven insan sen değilsin Kimberly," dedi sonunda. "Ayrıca işinde iyi olan tek kişi de sen değilsin. Bu tip şeyler olabiliyor, görüyorsun. Geçtiğimiz 12 ay içinde eyaletteki en büyük met laboratuvarlarından birinin meydana çıkarılmasına büyük yardımım dokundu. Ayrıca koca bir satıcı şebekesini ele geçirdim. Ben de işimde bazı farklar yaratıyorum ve bu gerçekten hoşuma gidiyor." "Biliyorum. FBI'nin bölgesel büroları var. Fazla büyük değiller ama eminim bir ajan daha Savannah'ın işine yarayabilir. Oralarda bir ev kiralayıp bir şans verebiliriz. Orayı en son ziyaret ettiğimizde ikimiz de çevreye bayılmıştık. Sahillere, Hilton Head'e yakın, hem çocuk büyütmek için de hiç fena bir yer değil." Kimberly bir şey söylemedi. "Veya," dedi Mac biraz daha ısrarcı bir tavırla, "belki bebek de artık yolda olduğuna göre biraz ara vermek, işten izin almak için iyi bir fırsat olabilir. Gidip bir deneriz. Bakalım hoşumuza gidiyor mu? Ben evde oturacağım ve sen çalışacaksın, öyle mi?" "Kimberly, hiç denemediğin bir şeyi sevip sevmeyeceğini nereden bilebilirsin?" Kimberly sesini kaybetmiş gibiydi. Bir türlü konuşamıyordu. Sanki sert bir rüzgar onu yere savurmuş gibi hissediyordu. Bir zamanlar bir yelkenli gibi süzülüp gidiyorlardı ama şimdi sahip oldukları her şey yağmalanmaya hazırdı. Mac'in işi, onun işi, bebekleri. Kimberly denize atacak bir çaba bulamıyordu bir türlü. Onlara cevap verdin mi diye fısıldadı sonunda. Önce seninle konuşmadan böyle bir şey yapmayacağımı biliyorsun. Ve bu da bizim konu hakkındaki resmi konuşmamız mı oluyor şimdi? Sanırım öyle. Kimberly başını salladı. Yorganın ucunu tuttu ve eliyle bükmeye başladı. Bu gece cevap vermek zorunda mıyım diye sordu. Hayır ama sanırım kararımı bir hafta içinde bildirmem gerekiyor. Peki. Peki taşınabilir miyiz diye sordu Mac gözleri parlayarak. Ama Kimberly alaylı ses tonundan yalnızca şaka yaptığını anlamıştı. Peki, bir hafta içinde tekrar konuşabiliriz. Tamam dedi Mac, tekrar ciddileşerek. Ama biliyorsun Kimberly, konuşabilmemiz için evde biraz daha fazla vakit geçirmen gerek. Elbette dedi Kimberly ama her ikisi de biliyorlardı ki bunu içten söylememişti. Mac tekrar iç çekti ve lambaya uzanıp kapattı. Yatağın içine girdiler. Kimberly sırtını Mac'e yasladı. Mac kolunu Kimberly'nin karnına doladı. İşte mutlu bir çift. Yakında 3 kişi olacak 2 kişilik bir aileydiler. Birbirlerini seven 2 insana lütfedilmiş bir bebek. Kocası uykuya daldıktan çok sonra bile Kimberly hala uyuyamamıştı. Saat 1'de yataktan dışarı çıktı ve mutfağa gitti. Numarayı ezbere biliyordu. Telefonu eline aldı ve numarayı çevirdi. Fakat telesekreter çıktı karşısına. Kimberly daha önce hayatında hiç böyle bir mesaj bırakmış mıydı bilmiyordu. Baba, yardıma ihtiyacım var. 17. ayrımın sonu. Sayfa 198. Devamı 18. ayrımda.